Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim, bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinin hayatından, menakıbından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ile devam ediyorduk. Daha önceki programlarımızda bazı hikmet sözlerini izah etmiştiniz, açıklamıştınız. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ile alakalı şöyle bir şey söyleniyor. Yalnızken bile Allah'ın huzurunda bulunduğunu düşünerek daima dizüstü otururdu. Yani yanında kimse yok ama Allah var, Allah'ın huzurundayım diye sürekli dizüstü oturmuş bir şahsiyet olarak anlatılıyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Dilerseniz bu edebi nasıl anlamak gerekiyor? Bununla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Evet, muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Efendim, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri evde yalnız başına otururken sanki namazın içerisindeki tehiyat onu koruyarak otururdu. Yani efendim, biz namazın dışındayız ve biliyoruz ki Allah yanımızda. Yanımızda olduğunu hissettiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Cevap: tehiyyat pozisyonu alacağız. Yani dizüstü oturup, ellerin üstünde oturup.
Evet.
Ve bu şekilde tefekkür vaziyetinde olacağız.
Yani müthiş bir edep yani öyle. Sami Efendi Hazretleri de öyleydi. Evet. Allah dostları bu şekilde yani edebe dikkat etmişler. Yani.
Yalnızken Allah dostlarının yanında Allah var. Allah dostu olmayanların yanında Allah olmadığı için ayaklarını uzatarak oturuyorlar. Bana göre Sami Efendi Hazretleri'nin o davranışı mesaj olarak bize şunu iletiyordu. Yani efendim, ayağınızı uzatıyorsunuz, uzatmıyorsunuz, biz de uzatıyoruz. Yani niye uzatmıyor? Bak, kimse yok. Ya, rahat olun, tek başınasınız.
Evet.
Sami Efendi Hazretleri, Allah benim yanıma geldi. Geldiği için uzatamıyorum. Sizin Allah'ınız sizin yanınıza daha gelmedi. Gelmediği için siz sere serpe oturuyorsunuz.
Yani bir ömür hep Allah'la beraberlik şuuru içerisinde yaşama.
Bir de şu çok önemli.
Evet.
Şu çok önemli.
Buyur.
Sohbette herkes sırtını şöyle bir yaslıyor sırtını. Ve sohbet öyle dinliyor.
Evet.
Halbuki ettehiyat pozisyonundayken sırt arkaya dayanılmaz. Ettehiyatı namaz kılarken ettehiyatla hiç namazında sırtını arkaya dayadın mı sen?
Hayır.
Yok. Eğer bir huzur hali varsa, huzurdaysan, o huzur içinde hissediyorsan ettehiyat pozisyonunda olup sırt dayanmayacak.
Evet.
Sohbet esnasında dayanılmaz. Ve sırtımızı dayadığımız zaman arkaya, şu şekilde sırtımızı dayadığımız zaman bir büyüğün huzurunda otururken sırt dayamak edebe aykırıdır. Tarikat edebinde, tekke adabında bu böyledir. Hatta bunu şöyle ifade edeyim. Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret etmiştik. 1990'lı yıllardı.
Evet.
İşte o sırada Ali Vasu Kurtucu, Allah razı olsun, bizim hanımı, onun hanımı hep beraber o Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret ettik. Orada bir kabul salonu vardı padişahın. Böyle U şeklinde bütün sandalyeler dizilmişti. Sandalyenin yaslanacak yeri var ya, arkaya doğru yaslı değil de öne doğru eğikti. Yani isteseniz de yaslanamazsınız.
Dik durmak
yani
zorundasınız.
Padişahın huzurunda dik durmak zorundasınız. Çünkü ergonomik değil sandalye. Kasıtlı olarak yaslanmayın.
Evet.
Ayıptır padişahın huzurunda. Şimdi bu tekke adabı biliyorsunuz. İngiliz gazeteci Emret Başbakanım diye bir film vardı. Onu ben izlerdim. İngiliz bürokrasisini anlatıyor.
Evet.
Yani bürokrasinde çarelerin tükenmeyeceğini o dizilerde ben öğrendim. Başbakan Kraliçe Elizabeth'e gitti. Saygılarını sunacak. Şimdi kraliçe gelince hemen reverans yaptı, eğildi ve elini öptü. İngilizler bunu Hindistan'daki Nakşibendi ve Kadiri tekkelerinden, Çiştiye tarikatı tekkelerinden almışlar bu edebi.
Evet.
Ondan sonra Konuşurken elleri öne bağlı olarak başbakan konuştu. El yanda serbest duramıyor. El önde bağlı olarak konuşuyor. Tekke adamı.
Tekke adamı.
Kimle konuşuyorsun sen? Bütün 38 tane sömürgesi olan Avustralya'nın sahibi, İngiltere'nin sahibi, Falkland adalarının sahibi, 38 tane sömürgesi olan koskoca bir imparatorluğun imparatoriçesiyle konuşuyorsun.
Evet.
Ve konuşurken dediler ki başbakana, aman kraliçeden daha yüksek bir sesle konuşma. Teki ada bu şeyhin sesinden daha yüksek sesle konuşulmaz. Peygamberin huzurunda yüksek sesle konuşan bütün amelleri yanar.
Evet.
Amelleri kaybedebilir. Yüksek sesle konuşmayın. La tarfa'u efsavatukum fevka savetin nebi ayet-i kerimesinden üretilen bir adaptır bu. Büyüye saygıdır. Yüksek sesle konuşursanız saygısızlıktır. Otururken de başbakan dedi ki orada, aman dedi sırtını yaslama dedi. Yani şöyle yaslanınca bir rahatlık oluyor. Rahatlık hissetme, tedirgin duracaksın dedi. Aleste duracaksın, amade, hazır olacaksın dedi.
Evet.
Yani böyle bir rahatlama, relax.
Rehavet olmayacak.
O rehavet pozisyonda konuşma dedi. Hani arkadaşınla konuşurken arkanı yaslan. Sohbette de öyle. Sahabe-i kiram hiç kımıldamadan. Sağını solunu kaşıma.
Evet.
Orayla buranla oynama. Efendim söyleyeyim, bacaklarını böyle sonuna kadar açma. Şimdi orada başbakana İngiltere kraliçesinin huzurunda yapması gereken edepleri oradaki görevli kraliyet mensupları anlattılar. O da onlara uydu. Yanında da bir mihmandar var. Bir hata yaparsan şöyle yap diyor. Eğil diyor. Yüz gözüne bakarak konuşma diyor. Yere bakarak konuşuyor. İngilizler 200 sene, 250 sene Hindistan'ı sömürdüler. Oradaki öğrendikleri edebi İngiltere'ye taşıdılar.
Evet.
Ve bu şekilde kibar davranan insan tipolojisi çıktı İngiltere'de. Onlara centilmen dediler. Centilmen kelimesinin açılımı, aynı zamanda dervişin açılımı. Kim kimi kopya etti? Biz onları değil, onlar bizi kopya etti.
İstanbul beyefendisi.
Yani davranış olarak, behavior olarak, olgun davranış nasıl olur? Bunu öğrendiler. Bizden öğrendiler evet. Bunları. Ellerinde bir tane asa var. Bir tane değnek. Ben güçlüyüm anlamına geliyor asa. Güç. İnsanın kendi nefsi. Hayat gücü. Asa. Hükümranlık. Ondan önce baston bilmiyordu. Bütün İngiliz centilmenlerin elinde bir baston vardır. Bir asa vardır. Tekede de şeyhin elinde asa vardır. Bütün peygamberlerin elinde asa vardır.
Evet.
Güç sembolüdür. Hükümranlık sembolüdür. Manevi otoritedir o asa. Yoksa başkasının kafasına vurup da yarma aleti değildir o.
Evet.
İşte yalnız iken bile Allah'ın huzurunda olduğunu düşünür. Bazı Beslami ayaklarını uzatmazdı. Namazdaki ettehiyat pozisyonunu korurdu diyor.
Yani sürekli beraberlik şuuru yani.
Beraber o zaman yanımdaysa dizüstü oturacağım. Beraber olmanın gerektirdiği oturma biçimini ben sergilemek zorundayım. İşte bir insanın oturuşundan kalkışından tarikat edebi, tekke edebi, dervişlik edebi olup olmadığı davranışından belli oluyor.
Evet.
Daha sonra biz bunu Abraham Maslow'un bir makalesini de okumuştum. Veyahut da onun bir talebesinin makalesi. Siz diyor böyle yaslanarak oturuyorsunuz. Bir rahatlık veriyor insana yaslanmak. Yani bir kendiniz hep kendinizle dayanırsanız bir şeye yaslanmazsınız. Bu biraz zorar insanı. Hiçbir evet. şeye dayanmazsanız. Ama yaslandığı zaman rahatlıyorsunuz. Ama sandalyenin arka koltuğu size destek oluyor. Dikkat edin diyor.
Desteğe ihtiyaç hissediyor.
He. Bilinç altına sen tek başına ayakta duramazsın. Mutlaka kendine bir destek ara. Hayatta destek arayanlar hep üzülmüşlerdir.
Evet.
Desteği özünden arayanlar da, dik durmayı öğrenenler de yorulmuşlardır ama mutlu olmuşlardır. Hep onlar dayanak alırlar. Acaba şuradan kime dayanabilirim? Burada kime dayanabilirim? Buradan kimden destek alabilirim? Kendi özümden, Allah'ımdan, kendi merkezimden. Benim gücüm orada. Vela havle vela kuvvete illa billah.
Evet.
Allah'ın gücünden başka bir güç yoktur. Diyen insan yapısı ve tipolojisi Olgun insan hipolojisidir. Ayakta duramıyor. Yanında birisine ihtiyacı var. Olmayınca olmuyor. Genç, vücut hareketleri, davranış, her şey yeterli. Ama ille birisi olacak yanımda diyor.
Evet.
Olmazsa ben yıkılırım diyor. Bu insanlarda bir yere yaslanmak bu nedenle bilinç altında irade zaafı üretir diyor.
Evet.
Zayıf iradeli insan ortaya çıkar. Bu devirde insanlar da hep koltuğa yaslanmayı seviyorlar. Koltuk İslam dünyasına, sandalye İslam dünyasına 19. yüzyılda girdi. 19. yüzyılda ilk defa sandalyeler, koltuklar gelmeye başladı. Ondan önce padişahlar hep divanda oturur ve dizüstü otururdu. Ve yaslanmazlardı.
Evet.
Eski kıraathaneler vardı. Kıraathanelerde oturuş biçimleri, o ressamların çizdiği kıraathane resimlere bakın, öyle yaslanarak oturan bir kişi vardır. O kahvehanenin Külhan Bey'idir.
Külhan Bey ya.
Şeyh yaslanırsa yaslanacaktır, müritler yaslanmayacaktır.
Diğerleri hafif öne doğru.
Evet. Yani gücünü ispatlamış bir kimse yaslanmaya hakkı vardır. Çünkü yaslanmak onun için bir devrim yapmaz.
Evet.
Çünkü güç sahibidir zaten. Dışarıdan güç almaya ihtiyacı yoktur. Ama talebelerin dışarıdan güç almaktan ziyade kendi özünden güç alma dersine ve eğitimine ihtiyacı vardır.
Evet.
Ve irade zayıflığı olduğu zaman insan hayatta irade zayıflığı yüzünden ne sıkıntılara düştüğünü görüyoruz. Şeytan işte önden, sağdan, soldan, arkadan yaklaşır. Mudin Arabi Hazretleri bunun insanın önünde, sağında, solunda, arkasında boşluklar olduğunu, bu boşluklardan şeytanın insana sızdığını Fütuhat-ı Mekkiye'nin ikinci ciltinde anlatıyor.
Evet.
Dün doktora dersimizin konusu buydu. Bunu konuştuk doktora dersinde. Bunu konuştuk. İrade zaafı, iradede irade kapısı, hayat yani ebedilik arzusu, ondan sonra iktidar, ondan sonra bilgi, bu dört kapı. Yani bu dört yönden insan zaafa uğrayabilir, dört yönden boşluğa uğrayabilir. Bu boşluklardan, işte ilim önden gelen bir boşluk, oradan gelebilir. Ben onların önlerinden geleceğim. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اِيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından boşluk bulduğu için gelebiliyor. Yani ilim yönünden bir boşluğun yakalayabiliyor.
Evet.
İlim kibir meydana getiriyor. İlim putlaşılabiliyor. İrade öyle. Güç zehirlenmesi, bilmem ne. Güç, el-kadir, el-müklidir. El-kadir isminin insanla meydana getirdiği bir zaaf var. İlimin aynı şekilde hayat, ebedilik arzusu. O da bir zaaf insanda. İnsanın bu boşluklarını, bu zaaflarını kullanır. Bu boşluğa eski Yunanistan'da kaos adı veriliyor. Kaos kelimesi Yunanca'da Hesiodos, tanrıların doğuşu diye, putların değil de Allah'ın isimlerinin doğuşunu anlatıyor. İsim aslında mecaz olarak kullanmış. Milattan önce 700 senesinde yaşamış. O kaoslar içi boştur, boşluktur ama içinde insanı inşa edecek bütün ögeler kaynaşık halde bulunmaktadır.
Evet.
Kaos budur. Demek ki önümüzde bilgi ve ondan gelebilecek şeytan yaklaşması söz konusu. Şeytanın yaklaştığı yerde direnç gösterdiğimiz için biz güç kazanıyoruz. Yani mikrop veriliyor aşı. O zayıf mikrobu yeniyoruz. Hakiki tifo mikrobu geldiği zaman da rahatlıkla yenebiliyor.
Direnç
kazanmış. Onun gibidir.
Evet.
Sağ taraftan hayat, ebedilik arzusu var hepimizde. Onun için binalar topraktan değil de Amsterdam'daki kanallarda nasıl o geminin içinde gezerken şu bina 500 senelik, şu bina 300 senelik taşlardan yapmışlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Asırlara hitap eden, bin yıllara hitap eden binalar yapmış. Bizim gelenekte ise her ev bir insanın ömrüne yetecek kadar topraktan yapılıyor. Yani 100 senelik yapılıyor, 70 senelik yapılıyor.
Camiler.
Ölünce bina da yıkılıyor, bitti. İnsanın ömrü kadar, ömrüne yetecek kadar topraktan ev yapılmış.
Evet.
Kolay yıkılacak şekilde. Ermeni evleri, eski Rum evleri Anadolu'nun hangi kasabasına, hangi şehrine gidersen hep taştan yapılmıştır. Ebedilik arayışı. Yani tanrı olma arzusu. İşte şeytan insandaki boşluklardan yaklaşıyor. sen hiç ölmeyecek gibi yaşıyorsun, dünyaya da seküler ol diyor. Bunlardan korunmamız lazım.
Evet.
İşte Allah'ın sürekli Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilirsek, bazı Beslami'nin yaptığı gibi, ondan sonra Sami Efendi Hazretlerimizin yaptığı gibi, sürekli biz bu hali yaşayabilirsek,
ölecek gibi yaşamış olacağız.
Her an ölecek gibi değil de öldük, dünyaya geldik, evet. Orayı gördük ama cenneti cehennemi, Allah'ı da gördük, ahireti gördük. Şimdi burada yaşıyoruz. Ve öyle mi? Evet öyle. Hocam evet. Nasıl oluyor? Nakşi dersini biz gece çekerken ölüm rabıtası yapmıyor muyuz?
Her gece ölüm yaşıyoruz.
Yani. Virtual reality death denilen sanal gerçek ölüm yaşamıyor muyuz?
Evet.
İşte öldün diyorsun. İmajinatif, halüsinatif, hayal gücüyle imgelemsel olarak hayal alemlerinde biz kendimizi oluşturuyoruz. Bakıyorum ben ölmüşüm diyorsun. Cesedine bakıyorsun. Gecenin ikisi karanlıkta. Teheccüd namazını kılmışsın ilk gece 3'te.
Evet.
Geldiler seni teneşir tahtasına koyuyorlar. Güzelce yıkıyorlar. Çörek otu, kefen sarıyorlar. Tabuta koyuyorlar. Götürüyorlar Hacı Bayram Camisi'ne. Namazın kılınıyor. İyi adamdır diyorlar. Götürüyorlar, kabri bırakıyorlar. Ve kabirde ya yaptığın ameller veya Allah, kimle dost olduysan o. Allah'ı yanına hiç uğramadıysan dünyada, kabirde Allah'ı bulamayacaksın.
Evet.
Kabirde Allah yoksa o kabir bitmiş demektir. Günahlar götürdüysen her bir günah bir hayvan şeklinde tecelli edecek. Rüyada gördüğümüz her hayvan bizim günahımızı gösteriyor. Hayvan görmemeye çalışmak lazım ama elimizde değil, gösteriliyor. Kertenkele gözüküyor, kedi gözüküyor, kıskançlık gözüküyor. Efendim söyleyeyim, hırs var bizde, köpek gözüküyor. Bunlar tamir edemedi. O şekilde öldüysen o hayvanlarla beraber giriyorsun. Orası hayvanat bahçesi gibi. O hayvanlar sana eziyet çekecek, ısıracak, cırmaklayacak, eziyet verecek. Senin amellerinde onlar. Rüyada gördüğün o hayvanların hepsi senin kötü bir amelin. Ya ben yılan gördüm, ne hatam var acaba? O yılanı terbiye etmem lazım. Etmezsen yarın kabire götürüp orada beraber yaşayacağım. O yılan boş durur mu? Seni sokacak. Buhari hadisi etrafında, kabrin etrafında onun hırsı köpek olarak dolaşacak. Arada bir gelip etini koparıp yiyecek diyor. Bir insanın sağlığındayken bir köpeğin gelip de etini ısırıp koparması nasıl acı verirse o acıyı duyuracak. Kabir azabıyla ilgili açıklamalar Buhari'de sahih hadis, uyduruk hadis değil bu.
Allah muhafaza.
İşin içinde çok işler var. Biz dervişliği yapamıyoruz. Sevrisülük, manevi eğitim bu değil. Herkes siyasete dalmış, herkes paraya dalmış, herkes şöhrete dalmış, herkes altın, gümüş, futbol, herkes sekülerize olmuş. Ne olacak bu halimiz? Evimizde 50 tane gömlek varken, 10 tane ayakkabı varken, 20 tane gömlek ve don varken, 5-6 tane takım elbise varken böyle bir dervişlik olmaz.
Evet.
Yokluğun farkında değiliz. Yokluk karanlığını bilmiyoruz. Hiçliği yaşamıyoruz. Kul olmak demek, hiçliği yaşamak demek. Allah'ın önünde hiçlik değil, varlık ve heplik yarışı içerisindeyiz. O zenginlerin kurdukları sofraya bakıyorsunuz. Böyle bir sofrada bulundum. Hemen İstanbul'un bilmem ne tarafındaki, oradaki fakir, Sarıgazi'deki, arkadaki gecekondulardaki fakirler. Onların bulguruna baktım. Onların çorbasına baktım. Onların kuru ekmeklerine baktım. Bir de burada sofraya baktım. Şu Musa Efendimiz Hazretleri fakirin yediği yemeğe geldi biliyorsunuz.
Evet.
Beyler bir sarayında bile olsanız fakirin yediği gibi yiyin, fakirin giyindiği gibi giyinin derdi. İşte Musa Efendimiz'i görüyoruz, Mürşid-i Kamil Efendimiz'i görüyoruz. Böyle lüks bir kıyafet yok. Normal bir Anadolu vatandaşı kıyafeti içerisinde. Lüks bir kıyafet yok.
Sade.
Sade. O kadar. Sade. Vatandaş. Evet. Sade vatandaş.
Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kalbin
Sesi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Beyazlı Bestami Hazretleri'nin bazı sözlerini izah ediyorlar. Kıymetli hocam, bir defasında Beyazlı Bestami Hazretleri, Allah'ım beni cehenneme at ve vücudumu o kadar büyüt ki artık cehennemde başka birini koyacak yer kalmasın diyor. Yani cehenneme başkası girmesin, ben gireyim, vücudumda o kadar büyüt şeklinde. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e de izafe edilen bir söz bu. Bunu nasıl anlamak gerekiyor muhterem hocam? Dilerseniz bununla devam edebiliriz. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim, bu Hazreti Ebubekir'in İsarı diyorum ben buna.
Evet.
Yani herkesi kendisine tercih ediyor. Kendisi en arkada kalmış oluyor. Şimdi Hazreti Ebubekir bu makama sahip.
Evet.
Bu makama sahip olarak bu ifadeyi kullanırsanız, size yapışıyorsa bu ibare ve size yakışıyorsa bu ibare, hakikaten olgun bir insansınız demektir. Ama bu ifadeyi size yapıştıracak, yakıştıracak şekilde bir amel ve bir yaşantı biçimi, bir lifestyle, bir takva boyutu yoksa yalancılardan olursunuz. Söylerseniz ancak bir idmandır bu. Yani gerçekliği yoktur.
Yani Beyazlı Bestami söyleyebilir ama bizim söylememiz...
O Beyazlı Beyazıt'tır.
Evet. Bizim yani, söylememiz uygun olmaz yani.
Beyazıt bunu tabi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh de buna dair sözleri var. Yani o kadar böyle merhamet, o kadar büyümüş ki merhamette, insanlığın tamamının cennete gitmesini isteme arzusu var burada. Ama günahkarlar cehenneme, iyi insanlar da cennete gireceği, bu bir hak. Ama gönül istiyor ki hepsi cennete girsin.
Herkes kurtulsun yani.
İşte o şeyin, piramidin sonunda büyük satlarda hep bu yapı vardır. Onun için bu noktada olan bir insan, o Allah'a inanmayan kafirler için geceleri hüngür hüngür ağlar.
Evet.
Başkası için bunun için ağlar. Evet, isteği bu ama gerçeğin de bu olmadığını bilir. Bunu ben anlatırken aklıma şu hadis-i şerif geldi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de bir eve ziyarete gidiyorlardı. 3-5 arkadaşıyla bir kadın çıktı, kapıyı açtı. Ensardan. Kocası Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu.
Evet.
Rahmetullahi aleyh radıyallahu anh. Ya Resulallah, benim bir problemim var dedi. Bir derdim var, bana derman olur musunuz dedi. Hazreti Resulullah hay hay dedi. Sor dedi. O kadıncağız dedi ki, ya Resulallah, bahçemizi şereflendirir misiniz?
Evet.
Peygamberimiz yanındaki arkadaşlarla beraber o kadıncağızın bahçesine girdi. Bahçede baktılar ki ortada bir ateş yanıyordu. Ve o yanmakta olan ateşin etrafında çocuklar dönerek oynuyorlardı. Dönerek oyun oynuyorlardı. Ateş yanıyordu. Peygamberimiz sor dedi. Kadın da sordu. Ya Resulallah dedi, şimdi aklımın almadığı bir şey var dedi. O da şu dedi. Bak dedi, şurada bir ateş yanıyor. Yanıyor. Bu ateş insanı yakar mı? Yakar.
Yakar.
Şimdi bir anneyim. Bak 4 tane çocuğum var. Ateşin etrafında da bu yavrularım benim oynuyorlar. Oynuyorlar.
Evet.
Bir anne olarak ben bu yavrularımı ateşe atar mıyım, atmaz mıyım? Peygamberimiz
hayır.
Atmazsın. Hayır. Atmazsın dedi. Niye atmam ya Resulallah diye sordu. Dedi ki senin dedi merhametin o kadar çok ki kendini ateşe atarsın, bu yavrularını kurtarırsın.
Evet.
Yanar ölür gidersin. Yeter ki evlatlarım kurtulsun dersin.
Annenin merhameti yani.
Annenin merhameti bu.
Evet.
Dolayısıyla ateşe atmazsın dedi. Hiçbirinin ateşe girmesini istemezsin dedi. Peki ya Resulallah dedi. Benim merhametim bu dedi. Sen anlatıyorsun. Tamam. Peki Allah da merhametli mi? Tabii merhametli. Allah'ın merhameti mi çok, benim merhametim mi çok? Allah'ın Peygamberimiz dedi ki Allah'ın merhameti o kadar büyüktür ki Allah'ın o büyük bir umman, okyanus, ocean, okyanus orada bir damla bile değil. Allah'ın evet. merhametinin yanında onun merhamet okyanusunda senin okyanusun bir damla bile değil. Merhamet okyanusu.
Evet.
Küçücük, bir zerre kadar. Allah'ın merhameti çok büyük, anlatılamaz dedi. Kadın dedi ki, işte ya Resulallah dedi. Allah, ben küçücük bu merhametimle şurada 4 tane yavrumu ateşe atamıyorum. Sen söyledin diyor. Allah o kadar büyük merhametiyle bütün bu insanları cehenneme nasıl atacak diyor. Peygamberimiz sustu kaldı. Hikmetün meskutun anha. Konuşulamayan ve susması gereken bir hikmet bu. Yani cevap verilmez buna.
Evet.
Ve cevap vermedi, sustu. Durdu, durdu ve ağlamaya başladı Peygamberimiz. Gözünden yaş geldi. Dedi ki bunun üzerine Peygamberimiz ve kezalike uhiye ileyye.
Evet.
Evet, sözün güzel bir söz ama Allah böyle bana böyle vahyetti.
Allah böyle vahyediyor.
Yani kötüler cehenneme gidecek. İyiler de cennete girecekler. Bana ben ne yapayım dedi. Ama bu dediğin lafta doğru.
Evet.
Vay canım. Şimdi her şeyi bir kenara da. Ben nihayet bir insanım. Ben de bir insanım.
Evet.
Günahlarım çok. Eksiğim çok.
Hepimizin günahı.
Dua edin de. Allah beni de nefsimi de ben de ıslah olayım. Yaşım 70. Kefenimi hazırladım. Gidiyorum. Allah'ın huzurunda günahkar gidiyorum. Eksiğim çok benim. Ama kendime göre bir imanım var. Kendime göre bir merhametim var. Kendimce bir insanım ben. İşte uzun yıllardan beri sevrisülük devam ediyoruz. Hala adam olamadım.
Estağfurullah.
Kendi ölçülerime göre ben göremiyorum. Kendim yani o şeyi göremiyorum. İçimden şöyle geçiyor. Aynı bu kadın gibi. Yani işin en sonunda Kur'an'da ayet sahih. İnanıyorum. Doğrusu o. Ama kalpten diyor ki ya şu insanların hepsi cennete girse. İçimde bu duygu çok sıcak olarak yaşıyorum ben bunu.
Yani Beyazlı Bestami'deki duygunun bir benzeri yani.
Ya ama ben bunu sıcak yaşıyorum.
Evet.
Yani laf olsun torba olsun diye konuşmuyorum. Çünkü sabahleyin de aklıma geldi bugün. Hani Peygamberimiz anlatıyor, korkutuyor. Hesap var, terazi var, ölçme var, biçme var, tartma var, değerlendirme var. Hani eğitimde ölçme. Eğitimde değerlendirme gibi.
Evet.
Eğitim değerlendirmesi yapılacak. Vahidçiyim ahirette. Anlıyor musun?
Evet.
Yapılacak. Yani bu insanlar evet kötülük yapan çok. İnananlardan kötülük yapan çok. Dervişlerden de sıkıntılı insanlar çok. Olgun derviş de bulamıyorsun. Yani her yer sıkıntılı. Şimdi Peygamberimizin o inanmayanlara söylediği bir söz var. Bunları affet ya Rabbi. Bunlar bilmiyorlar.
Bilmiyorlar.
O bilmiyorlar kelimesi, cümlesi, yüklemi, fiili, action. Kafamın içinde uzun yıllardan beri dönüyor. Bilmiyorlar. Mesela sen ve ben ilahiyatçı bir profesörüz. İkimiz değil mi?
Evet.
Ahlak olarak yalan söylemenin ahlaksızlık olduğunu ikimiz biliyor muyuz?
Biliyoruz.
Biliyoruz. Ben de yalan söylüyorum vahid, sen de yalan söylüyorsun.
Evet.
Olmuyor mu?
Oluyor.
Oluyor. Var, hepimizde var.
Bilmemize rağmen.
Şu Harun burada, Harun'da da var. Oradaki bak o Mehmet abi, onda da var. Şu çay getiren çaycıda da var.
Yani bilgisi var ona rağmen yani.
Buna rağmen var.
Evet.
Bilgisi olduğu halde yapmamız buna bilmemek deniliyor.
Evet.
Cehalet.
Cehalet bu oluyor.
Cehalet bilmemek manasına değil. İlim veya bir şeyi bilmek demek. Onu yapıyorsanız, bilginizi yaşıyorsanız, bilginize sahipsiniz, alimsiniz.
Pratiği varsa.
Pratiği varsa ilime ilim denilir.
Evet.
Pratiği olmayan ilim alimi bi amel bezenburi manet bi asel diyor.
Evet.
Evet. Bostan adlı kitabında Hafız-ı Şirazi. Yani bal yapmayan arıya benzer. Bilgili ama hayatına geçiremiyor. Arı bal arısı ama bal yapmıyor.
Bal yapmıyor.
Hepimizin durumu bu. O bilmiyorlar var ya, o bilmiyorların içinde önce Ethem Hoca ben varım.
Estağfurullah.
Ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Ben bilmiyorumu fark ettiğim zaman ki bir olay olmuştu. Musa Efendi Hazretleri'nin bir uyarısı olmuştu. Üzerine çok düşündüm. Ondan sonra ben bilmiyorum o zaman keşfettim. Biliyorsun yığından kitap okudum ben ya. Okumadım, kitap bırakmadım. Günde 16-18 saat kitap okuyan bir insanım. Namaz ve uyku haricinde sürekli kitap okuyan bir insanım. Bir yandan yazıyorum, çiziyorum, okuyorum. Bir yandan da belgeselleri izliyorum, not tutuyorum. Sohbetlerimle anlatıyorum. Evet. En son bilimsel buluşlar nedir? Böyle zenginlesin diye felsefe kitapları okuyorum, sosyoloji okuyorum, psikoloji okuyorum, Kur'an okuyorum, hadis okuyorum, tefsir, fıkıh, hepsini birden beraber kül okuyorum. Bir kısmını okuyor da bir kısmını okumazlık olmuyor. Çağı çözemiyorum yoksa. Çağı yakalamıyorum, çağın dilini yakalayamıyorum. Çağın dilini bilmem lazım.
Evet.
Yoksa bilgisayar, beyin, akses kabul etmiyor. Bilmek zorundayım. Buna rağmen bilmiyorumu iyi yakaladım. Yani bilmiyorlar ya Rabbi diyor ya peygamberim, o bilmiyorlar grubuna başta ilk abonesi benim. Ben de bilmiyorum. Yani içimden gelen bu. Bu bilmiyorumu yakaladığım zaman bu agnotisizm değil. Bilinemezcilikle bir alakası yok bunun. Bu farklı bir boyut. O zaman gönlüm bu açılıştan sonra dolayısıyla İlim adamı dahi olsa namaz kıl diyeceksiniz.
Evet.
İlim adamı dahi olsa düzgün namaz kıl diyeceksiniz. Hepimiz birbirimizi uyaracağız. Halbuki oruç tutuyorsun. Düzgün oruç tut diyeceğiz. Namaz kılıyor. Düzgün namaz kıl diyeceğiz.
Birbirimize nasihat edeceğiz.
Evet. Kur'an okuyor. Düzgün Kur'an oku diyeceğiz. Söyleyeceğiz. Ve bana söyledi diye de elini öpeceğiz. Teşekkür ederim diyeceğiz.
Evet.
Eksiğimi gidermem lazım. Bu doğru olan budur. Bütün insanlar cennete girsin arzusu oluştu. Çünkü bilmiyorlar sınıfına kendimi girmiş görünce öbür bilmeyenler onlar katmerli bilmeyenler. Biz katmersiziziz. Onlar mürekkep yalamamış bilmeyenler. Biz mürekkep yalamış bilmeyenler.
Evet.
Bunu yakaladığınız zaman o hiçlik duygusunun insana vermiş olduğu o bir duygu var. O duygunun içerisinde ya Rabbi benim göğsümü genişlet. Yani gaye kendisinin cehenneme girmesi değil. Cehenneme insanlar girip yanmasın, acı çekmesin.
Evet.
Acı çekmelerine tahammül edemiyor. Çünkü şifre çözülmüş. O bilmemezlik. Peygamberim de ümmeti ümmeti diye ağlıyor değil mi?
Evet.
Ümmetim kurtulsun, ümmetim kurtulsun. Ümmetim deyince Hristiyan, kafir, Yahudi, putperest. Bütün insanlar yok mu ümmeti var? Peygamberimiz evet. Ümmeti ümmeti diye dua ederken arka plandaki beslemesi mana ve maneviyat beslemesi neydi? Ma arefnake hakka marifeteke ya maruf. Seni bilemedim ya Rabbi diyor. O da öyle söylüyor. Ben de bilemedim diyor. Halbuki en iyi bilen o. Bildiği halde peygamberlik alanına göre kendi bilememe işi bilmeyişi tamamen farklı bir boyut, tamamen farklı bir yapı. Onun bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmeyenlerdenim. Kendini o kategoriye sokması bizdeki kategoriyle aynı kategori değil. Ama sonucunda görüyoruz. Herkes kurtulsun, herkes kurtulsun, herkes kurtulsun. Aynı şey Beyazlı Besami'de de var.
Evet.
Fakir bu duygu bir 44 senelik bir sevrisülükten sonra bu var. Şimdi bunun sonunda ne meydana gelen şu oluyor Vahit.
Evet.
Yavrucuğum. Meydana gelen şu oluyor. Şimdi namaz kılacağım ya. Ya ben şimdi namaz kıldım. Allah bana sevap verecek bir torba dolusu. Şu cehenneme girmekten kurtulacağım. Haklarım ödenecek. Şu olacak, bu olacak. Cehennem diye bir korku kalmadı. Cehennem korkulmuyor. Yani yok öyle bir korku yok bende.
Evet.
Ve şuna da samimiyetle söylüyorum, yani samimil kalp söylüyorum, cennet arzusu da yok içimde. O anlatılan meyveler, içecekler, huriler, gılmanlar, altından ırmak eden cennetler, şunlar, bunlar, ıvır zıvır. Hiçbirisi cezbetmiyor. Gençken cehennem deyince bir korku gelirdi. Cennet deyince bir heyecan gelirdi.
Heyecan geliyor.
Ne korku var, ne heyecan var. İkisi de bitti, nötr hale geldim. Yok, bir şey yok.
Sadece Allah var ya.
Yok. Yani Allah'ım sen şuradasın, kurban olayım sana. Ben de senin günahkar bir kulunum. Öyle tertemiz, sütten çıkmış ak kaşık bir kulun değilim ben senin. Ey Rabbim, güzel Allah'ım. Ben seni seviyorum. Ne olur sen bana bak, ben de sana bakıyorum. Her amelimde seni gözetmeye çalışıyorum. Biz birbirimizi bilelim, olur mu? Bırak şu cehennemi, bırak şu cenneti. Bırak şunu, bırak bunu. Bırak dünyayı, bırak onu. Sen ne dersen yapmaya çalışıyorum. Eksiğim de çok ama bana bak, ben de sana bakıyorum. Ahmet'e, Mehmet'e, onların konuştuğu laflara, dedikodulara hiçbirine bakmıyorum.
Evet.
50 türlü iftira atıyorlar. 50 türlü yalan söylüyorlar. Hepsine gülüp geçiyorum. Çünkü beni Allah biliyor, sen biliyorsun. Senin bilmen yeter bende. Yetiyor. Bu duygu gidince küsmemezlik duygusu meydana geldi. Kimseye küsmüyoruz. Dilavere bile küsemiyoruz. Kimseye küsemiyoruz.
Evet.
Yok. Ya şu anda yaşım 70, küs olduğum bir tane insan yok benim. Bana küsenler olabilir ama ben küs değilim.
Küsmemeyi öğrendim.
Yok. Çünkü barışın içinde olduğumu hissediyorum. Barışın içindeyim. Barışı evet. Ben yaşıyorum, kalbimde buluyorum. Acaba cennet cehennemi değersiz görmek, Allah'ın bir nimetini iteklemek, Allah'ın tehdidine korkmamak, cüret, nimetini reddetmek bir hakaret mi diye de düşünüyorum. Öyle bir duygu da yok. Ben sadece istediğim bir tek şey var. Esad Elbazi'de mektumlar diyor ya, İhvana söyleyin, ben imanın kökünü istiyorum, aslını istiyorum. Ben sadece Allah'ı istiyorum. Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Yarın Allah'ın huzuruna ben çırılçıplak olmak istiyorum diyor.
Evet.
Yani bir çırılçak, yani ben neysem oyum ya Rabbi. Bitti. O ve ben. Ve bir kimse sevdiğine çırılçıplak olur. İnsan sevdiği insanlara gider derdini açar. Sevmediği insanlar derdini açmaz. Ben Allah'ımı seviyorum. Ya Rabbi konuşunca şu iyiliği yaptım diyemiyorum. Benim şu kötülüğüm var, bunu yaptım, şu noksan, bunun kötülüğü mü konuşuyorum? Başkanlar konuşunca, ya Rabbi çeşmeye hayır yaptırdım, şu camiye 10.000 lira para verdim, bir tane talebe evi aldım, kalem derneğine bağışladım, ya Rabbi şu kadar fakire elbise giydirdim, şu kadar kişiye lokantada yemek yedirdim, şu kadar talebeye burs verdim, şu kadar Afrika'da kuyu açtırdım. Bunlar konuşamıyor, bunlar konuşmak ayıp oluyor, ayıp. Ya Rabbi namaz kılarken bir ara aklımla, efendime söyleyeyim, bir arkadaşla sözleşmiştim de ona bir kitap verecektim. Unutmuştum. Aklımı o karıştırdı. Namaz esnasında ben seninle konuşurken namazda o arkadaşımı seninle benim arama soktun. Ben bundan dolayı bir üzüntü duyuyorum. Ben özür diliyorum sana. Beni bağışla ya Rabbi. Kulum işte, acizim ve buna benzer bir sürü günahlarım var, eksiklerim var. Ben noksanım. Hep eksiğimi söylüyorum Allah'ıma. Samimiyetten kaynaklanıyor bu.
Evet.
Yaptığım iyilikleri vermiyorum. Yaptığım kötülükleri beni sev ama bu günahlarımla sev. Ne olur ya Rabbi. Beni sev ama bu eskilerimle sev. Bunu söylüyorum. Eksikleriyle beraber etrafımda olanları da sevmeye devam ediyorum. Eksiği var.
Evet.
Sevmeye devam ediyorum.
Evet, Allah razı olsun.
Küssün, küsmüyoruz.
Evet.
Hani kendimdeki şu yapıya bakıyorum. Bu bendeki, bu fakirdeki bu yapı, yani doğru mu doğru değil mi bilmiyorum ama Beyazlı Beslami'deki bu haller daha böyle coşkulu, daha üst düzey, yani daha profound, daha derin, daha amik, daha böyle geniş tuğlen ve arzdan çok büyük olaylar. Bir deryadan damla bile değilim. Bu fakirde şöyle bir hal varsa, bu güzel insan, bir şeyhimiz, bizim pir efendimiz, halkada bir zincirde bir halka, Beyazlı Beslami acaba nasıldı? Dolayısıyla biz bu zatları anlamıyoruz.
Evet.
Bu cümleyi okuduk. Allah'ın huzurunda hep düz üstü otururdu, huzur halindeydi. Ben bunu bilmiyorum manasını. Şu yaşamadığım şey. Evet.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.